Bu programımızda Yaratılış kitabının 8. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bir önceki bölümde Rabbin insana karşı ne kadar sevecen olduğundan söz ederken bu bölümden söz etmiştim. Yaratılış 8. bölümün ilk 4 ayetinde şöyle diyor. Tanrı Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi. Sular alçalmaya başladı. Enginlerin kaynakları ve göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi. Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. Hesaplarsanız göreceksiniz ki suların kuruması 261 gün sürdü. Yine hesap makinemizi çıkarıp suların kaç günde yükselerek yeryüzünü kapladığını hesaplayabiliriz. Sular tam 150 günde doruğa yükseldi. Daha önce de vurguladığım gibi burada söz edilen tufan öyle küçük bir coğrafi bölgeyi etkileyen türden değildi. O dönemin dünyası su altında kalmıştı. 4. ayette diyor ki gemi Ararat dağlarına oturdu. Aslında bu bizim bildiğimiz Ağrı dağıdır. Doğuda Iğdır kentinin hemen yanı başındadır. İşte Nuh'un gemisi bu dağlardan en yükseğine, Büyük Ağrı Dağı'na oturdu. Son yıllarda Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arama girişimleri olmuştur. Ama arkeolojik açıdan kesin bir bilgi elde edilememiştir. Sular 10. aya kadar sürekli azaldı. 10. ayın birinde dağların doruğu göründü. 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı diyor Yaratılış 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Burada diyebiliriz ki sular gerçekten çekilmeye başlıyor. Yani bir açıdan tufanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonra ne oldu? Nuh kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi, uçup durdu. Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Beklemekten başka bir çare yoktu. Bazen olayların çabuk gelişmesi için ne kadar acele ederiz değil mi? Rabbi beklemenin ne kadar önemli olduğunu bir anlayabilsek, yaşamımızda daha mutlu olurduk. Yaşaya peygamber, Rabbin önünde gereken bu bekleyiş konusunda şöyle yazdı. Ama Rabbi bekleyenler güçlerini tazeler. Kartallar gibi kanat gerip yükselirler. Seyirtirler ve yorulmazlar, yürürler ve zayıflamazlar. Yaşaya 40 ayet 31. İnanıyorum ki Nuh peygamber Rabbi beklemesini iyi biliyordu. 120 yıl tufanı bekledi. Bu zaman içerisinde insanlara Rabbin haberini duyurdu. Şimdi yine güvercini göndermiş bekliyor. Yaratılış 8, 9-12 ayetler arasında şöyle diyor. Güvercin konacak bir yer bulamadı çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye Nuh'un yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye yanına aldı. 7 gün daha bekledi, sonra güvercini yine dışarı saldı. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağı ile akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. 7 gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geriye dönmedi. 7. ayette Nuh'un kuzgunu gemiden dışarı gönderdiğini okumuştuk. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi, uçup durdu. Daha sonra Nuh bu kez güvercini gönderdi. Güvercin gidip de konacak yer bulamayınca geriye geldi. 7 gün sonra yine gönderildi, yine geri döndü ama bu kez gagasında kopmuş bir zeytin yaprağı vardı. Günümüzde güvercin ve zeytin yaprağı barışın sembolü olarak görülmektedir. Bunun nasıl ve ne zaman bu şekilde ortaya çıktığını bilmiyorum doğrusu. Gagasında zeytin dalı taşıyan güvercin ne zaman barışı temsil etmeye başlamış? Belki siz bu konuda daha çok bilgiye sahipsiniz ama Nuh olayındaki güvercin ile barış güvercini arasında bir bağlantı göremiyorum. Kutsal yazılardan bildiğimiz bir şey vardır. Nuh güvercini yine salıverdi ve geri gelmeyince tufan yargısının artık sona erdiğini anladı. Bir açıdan diyebiliriz ki güvercin geri dönmeyince yeryüzünde esenlik vardı. Başka açıdan da bakabiliriz. Güvercin geri dönmediğinde herhalde konacak bir yer bulmuştu. yeryüzü tufan yargısıyla temizlenmişti. İnsan hâlâ gemideydi ve temizlenmiş olan yeryüzüne insan ayağı yeniden basmamıştı. Belki de bu açıdan yeryüzünde esenlik vardı. Daha sonra göreceğimiz gibi gemiden çıkıp karaya ayak basan insan atalarından farklı değildi. Nuh ve ailesi yine Adem'in soyuna aitti. Adem gibi günah işlemeye dönük insanlardı bunlar. Bu insanların ataları o kadar kötülük işlemişlerdi ki Rab, Nuh ailesi ve hayvan cinslerinden birer çift hariç her şeyi yok etme zorunda kaldı. Yaratılış kitabının sonraki bölümlerinde ve kutsal kitabın öbür kesimlerinde göreceğimiz gibi tufandan sonra insanın ahlaki durumu iyileşmemiştir. Şimdi sözünü ettiğim ruhsal gerçeğe dönelim. Nuh suların çekilip çekilmediğini öğrenmek için kuşları izliyor. Önce bir kuzgun gönderdi. Kuzgun karga ailesine ait kuşlardan en büyüğüdür. Karganın çıkardığı korkunç sese ötme diyebilirsek öten kuşların en büyüğüdür demeliyiz. Ortalama 1 kilo ağırlığında ve yarım metre uzunluğunda olabilir. Uzun kanatlıdır. Saatlerce havada süzülüp durur. Kuzgunun bir özelliği var ki hem et hem de bitki yer. Kuzgun sevilen türden bir kuş değildir çünkü leş yediği malum. Şimdi Nuh'un zamanında tüm yeryüzünü basan selleri göz önüne getirecek olursak anlamalıyız ki su üzerinde binlerce hayvan leşi ve insan cesedi yüzüyordu. Kuzgun çok girişken bir kuştur. Her durumda beslenmesini bilir. Nuh onu salıverince konacak bir kaya parçası ya da ağaç bulamadığı halde geri dönmedi. Çünkü sular üzerinde bir leş şöleni vardı. Kuzgun doyasıya leş eti yiyordu. Kuzgunu karalamak istemiyorum. Sırası gelince doğada onun da belli ve olumlu bir görevi vardır. Örneğin bitkilere zarar veren böcek sayısını azaltır. Yine de kuzgun temiz sayılamazdı. Levililer 11-15'te ve Tesniye 14-14'te kirli hayvan ve kuşlar arasında sayılmaktadır. Buna rağmen Rab Tanrı kuzgunlar sayesinde peygamberlerini besledi. Bunu 1. Krallar 17-4-6'da görüyoruz. Her yaratığa baktığı gibi kuzgunlara da baktı Rab. Mezmur yazarı diyor ki, çağrışan karga yavrularına yiyeceklerini verir. İsa Mesih'in kendisi Luka 12-24'te kargalara bakın diyor. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Bunları size aktarıyorum çünkü kuzgunun kötü bir kuş olduğunu varsaymanızı istemiyorum. Nuh önce kuzgunu gönderdi çünkü kuzgun yuvasını yüksek kayaların kuytu yerlerinde kurar. Sular çekilmeye başlayınca belirecek olan ilk şey dağların doruklarıydı. Yani kaya parçaları. Ne yazık ki kuzgunun leş sevgisi ağır bastı ve geriye dönmedi. Güvercine gelince kutsal yazılarda sıralanan temiz kuşlar arasında sayılır. Hatırlarsanız Nuh gemiye hem temiz hem de kirli hayvanları almıştı. Kuzgun geri dönmedi ama güvercin geriye döndü. Güvercin her zaman yuvasına döner. Tabii avcılar tarafından öldürülmezse. Günümüzde bile yuvasına dönme alışkısında olan güvercinler bazen de mesaj taşımak için kullanılırlar. Güvercin Nuh peygambere bilgi getirdi. Yani bir mesaj. İlk mesajı şuydu. Her şey hala su altında. İkinci mesajı sular çekiliyor ama hala sabit bir yer yok. Son mesajı ise sessiz bir mesajdı. Güvercin geri dönmedi çünkü yuva kuracak bir yer buldu. Ne de olsa gemideki kalabalık durumdan kurtulmak istiyordu. Kutsal kitap insanın iki tabiata sahip olabileceğini öğretir. Bir tabiatı doğaldır yani Adem'den miras aldığı tabiatıdır. İkinci tabiat ise yeni doğuşla verilir. İsa Mesih'e iman eden kişi yeniden doğar. Bu yeniden doğuş ruhsaldır, göktendir, sonsuz yaşamın insan bedeninde başlamasıdır. Bu nedenle Pavlos, Korintos'taki imanlı topluluğuna yazarken, onların değişik insanlar olduklarını belirtmek için şöyle dedi. Her kim Mesih'teyse yeni bir yaratıktır. Eskisi geçip gitti, işte yepyeni oldu. İlginç şekilde temiz ve kirli bir arada insan bedeninde yaşamaktadır. Evet, temiz ve kirli, İnsan bedeninde mevcuttur. Mesih imanlısı bu iki tabiatı bünyesinde barındırmaktadır. Eski ve günah işlemeye dönük kirli tabiat, yeni ve günah işlemek istemeyen tabiat ile bir arada yaşamaktadır. Bu konuda Rab-i İsa Mesih, Yahudilerin önderlerinden biri olan Nikodimus'a konuşurken şöyle dedi: bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Nikodimus bunu anlayamamıştı. Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: sana önemli belirtirim ki bir insan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Değerli dostum, yeniden doğuş yepyeni bir yaratılışa değinir. Eski yaratılış şimdi içinde bulunduğumuz dünya, evren ve dönemdir. Adem ile Havva'nın soyundan gelen tüm insanlar eski yaratılışa aittirler. Yeniden doğmak, yepyeni bir yaratık olmak demektir. Ne var ki içinde bulunduğumuz bu eski yaratılış döneminde insanın yeniden doğması, yeni yaratık olması mümkündür. Bu sudan ve ruhtan doğmakla oluyor. Bu da insanın Mesih'e iman edip günahlarından temizlenip Tanrı'nın ruhunu yaşamına alması oluyor. Mesih'e iman eden kişi sonsuz yaşamın mirasçısıdır. İçinde yaşayan Mesih'in ruhu aynı zamanda ona yeni doğuşu verendir. Ama yeni doğuşta her şey güllük gülistanlık olmaz. O eski tabiat hala imanlının içerisinde yaşamaktadır. Elçi Pavlos bu gerçeği iyi bildiğinden şöyle yazdı: İçimde, yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok. Romalılar 7:18. Burada Pavlos eski tabiat ile yeni tabiat arasında süre giden bir savaşı dile getirmektedir. Yalnız Pavlos'un yaşamında değil, her Mesih imanlısının hayatında bu savaş süre gelmektedir. Bu dünya bedeninden kurtulup yüceltilmiş bedenimize kavuşuncaya kadar bu savaş devam edecektir. Siyah renginden ve pis alışkısından dolayı kuzgunu eski yaşamımızın simgesi olarak gösterecek olursak, simgesel açıdan kuzgun yargı altındaki dünyaya gidiyor ve orada sevdiği bir şölen buluyor. Günahlı benlik her zaman günah ile beslenir. Kuzgun herhalde gözlerine inanamaz olmuştu. Suların üzerinde binlerce leş onu bekliyordu. Benliğimiz nasıl günahla besleniyor değerli dostum? Sorumsuz tutumlar başta gelir. Dostum, günah işlemeye dönük bir tabiat, bir doğa, günahları yüzünden yargı altına girmiş bir dünyada fantezilerini besleyecek bir sürü şey bulabilir. Dünya evleri, gece hayatı, porno filmleri, zevk ve eğlence günahlı benliği bol bol besleyebilir ama yaşam veremez. Ölüler dünyasında, ölüler arasında ölülerin, hortlakların dolaşmasına benzer bu. Gazetede ya da bir dergide gözüne ilişen çıplak bir kadın resmiyle cinsel duyguları kamçılanan insan, doğal benliğinin arzularını yerine getirmek için birçok leş arayacaktır. Peki ama insanlar neden Tanrı'yı aramıyorlar? Çünkü doğal benlik Tanrı'yı aramakla uğraşmaz. Onun aradığı kendi arzularını tatmin etmektir. Anlayışla davranan yok, Tanrı'yı arayan yok diye yazar Tanrı sözü ve sonra şöyle devam eder: tümü yolu sapıttı, hepsi yararsız oldu. İyilik eden yok, tek bir kişi bile yok. Romalılar 3:10-11. ayetler. Kimden söz ediyor kutsal söz? Doğal insandan. Doğal yaratıkta ruhsal anlayış yoktur. Doğal yaratık Tanrı'yı aramaz. Gerçi onu arıyormuş gibi davranır ama aslında aramıyor. Doğal yaratık tümüyle yolunu sapıtmış durumdadır. İyilik yaptığını sanır ama onun iyilik yapıyorum dediği şeyler Tanrı katında kirli, kokmuş paçavralar gibidir. Onun güzel ve yararlı sandığı şeyler Rabbin gözünde çirkin ve zararlıdır. Rabbin sözü, yeni yaratığın, yani yeni doğuşla başlayan yeni yaşamın dünya yaşamıyla ilgisi olmayacaktır diyor. Elçi Yuhanna kutsal ruhtan aldığı esinle bu konuda şöyle yazdı: dünyayı sevmeyin, dünya ile ilgili şeyleri de sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse onda babanın sevgisi yoktur. Unutmayalım ki bugün yargılanmış bir dünyada yaşamaktayız. Dünyanın sonu şimdiden belli değerli dostum. Mesih İsa'ya iman etmiş olanlarımız bu dünya içinde yaşamaktayız ama bu dünyaya ait değiliz. Dünyada bize Rab tarafından verilen şeyleri kullanmalıyız ama onları yanlış yolda kullanmamalıyız. Bizden beklenen dünyayı, dünya düzenini, dünyevi şeyleri sevmemiz değil, dünyadaki insanları sevmemizdir. Şu anda dünyamızda cehennem yolunu tutmuş milyonlarca insan vardır. Bizim bu kişilere Tanrı'nın iyi haberini duyurup onların cehennem ölümünden kurtulabilmeleri için çaba harcamamız gerekir. Rab ise bize gereken buyruğu verip dünyanın dört bucağına gidin ve sevindirici haberi herkese yayın dedi. Bakın kuzgundan, kargadan ve güvercinden söz ederken nerelere geldik? Kuzgun dünyayı temsil eden leşlerle beslenirken güvercin bunu yapmadı ve geri kurtuluş gemisine döndü. Size şu anda çok kişisel bir soru sormak istiyorum değerli dostum. Siz dünya zevkleri konusunda nasıl bir kuşa benziyorsunuz? Kuzguna mı yoksa güvercine mi? Nasıl bir yaşam yaşıyorsun? Sürdürdüğün hayat tarzı acaba Tanrı'yı hoşnut edebilir nitelikte mi? Dünya zevki için mi yaşıyorsun yoksa Rab için mi? Hangi yaşam tarzı Tanrı'yı hoşnut eder? Hangisi dünyayı? Yaratılış 8:13'te şöyle diyor. Nuh 601 yaşındayken birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördüm. Tufan başlayalı 261 gün olmuştu. Tufanın tam süresi 371 gün olacaktır. Yani bir yıldan biraz daha fazla. Bazen yerel tufancıklar oluyor ve bir bölge su altında kalıyor. Özellikle son günlerde, son yıllarda Amerika'da gördüklerimiz ya da adalarda, okyanus adalarında gördüklerimiz buna iyi bir örnektir. Ama bir iki hafta ya da bir iki ay sonra sular çekilir. Her şey bir yılı aşkın bir süre su altında kaldığına göre bu tufan yerel değil, tüm dünyayı etkilemişti. Yağışlı mevsimlerde dünyanın birçok yerlerinde bazı yöreleri seller basar. Ülkemizde de buna tanık oluyoruz değil mi? Ama hiçbir zaman bir yörenin bir yıl boyunca su altında kaldığı duyulmamıştır. Nuh günlerindeki tufan konusunda bazı buluşlar bunun yerel değil de tüm dünyayı kaplayan, o günün dünyasını, o günün insanların yaşadığı dünyayı kapsayan bir felaket olduğunu ortaya sermektedir. Tufan konusuna eğilen bir araştırmacı şöyle yazdı. Kutsal kitapta sözü geçen tufan yeryüzünde her şeyi kaplamıştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Sibirya'nın donmuş ovalarında, Asya kıtasının çeşitli yerlerinde ve Kuzey Alaska'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve mamut denilen bir çeşit filin kalıntılarıdır. Bu hayvanların binlerce kalıntıları bulunmuş. Kalıntıları inceleyen uzmanlar diyor ki bunlar bataklıklara saplanıp da kurtulamadıkları için açlıktan ölmemişler. Tersine suda boğulmuşlar. İlginç bir şey daha var. Bu hayvanların kalıntıları alçak rakımlı yerlerde değil de yüksek yerlerde bulunmuş. Kuzeye doğru ilerledikçe bulunan kalıntıların sayısı artıyor. Şöyle ki kuzey kutupta toprak kazıldığı zaman hemen hemen mamutların ve uzun dişli kaplanların kemiklerinden oluştuğu görülmekteymiş. Mamutlar ve uzun dişli kaplanlar eski zaman döneminin hayvanlarıdır. Bu konuda bir noktayı daha dikkatinize sunmak istiyorum. Kuzey kutbunda bu hayvanların kemikleriyle birlikte başka eski zaman hayvanlarının kemikleri ve ağaç gövdeleri kalıntısı da bulunmuş. Şimdi söz edilen bu yerde ağaç yoktur. Kuzey kutbuna en yakın ağaç 1000 kilometre kadar uzaklıktadır. Mamutlar ki bunlar dev fillerdi, şimdi o bölgede bulunan ve yılın ancak 3 ayında yeşillenen cüce çalılıklardan günlük yiyecek ihtiyaçlarını sağlayamazlardı. Hatta diyebiliriz ki bu bölgede şimdi 150 kilometre karede bulunan tüm bitki örtüsü tek bir mamutun bir aylık yiyecek ihtiyacını sağlayamaz. Mamutların kalıntılarını inceleyen uzmanlar bu hayvanların midelerinde çam kozalakları ve mayıs çiçeği dalları bulduklarını söylüyorlar. Anlaşıldığına göre bu hayvanlar birden tufanın getirdiği çamurlu sularda boğulup kalmışlar ve bulundukları bölge kuzey kutbuna yakın olduğu için sular içerisinde donup günümüze dek az bir çürümeye maruz kalıp o eski durumları korunmuş. İlk mamut kalıntıları donmuş şekilde 1400 yılında bulunmuş. Günümüze dek 40 tane bulunmuş ve bunlardan 5'i hiç bozulmamış durumda kalmış. Bir tanesinin yüksekliği ölçülünce bilim adamlarını şaşırttı. 4,5 metre yükseklikteymiş. Tarihçilere göre mamut dişi, ki bu dev boyda bir çeşit fil dişine benzer, Londra'nın limanlarında 1000 yıl boyunca satılmaktaymış. Günümüzde Londra'nın Doğal Tarih Müzesi'nde dişleriyle birlikte bir mamut kafatası sergilenmektedir. Yalnız İngiltere'de değil, Rusya'nın Doğal Müzesi'nde de tüylü derisiyle birlikte mamut kalıntıları sergilenmekteymiş. Bazı söylentilere göre Kuzey Kutbu'nu keşfetmek için yola çıkan bazı serüvenciler buz içerisinde korunmuş olan mamut etiyle açlıklarını giderip ölümden kurtulmuşlar. Bu sadece bir söylenti. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakmalıyız. Evrimcilere göre mamutlar bir tufan sonucu ölmemişler. Bataklıklara düşüp boğulmuşlar ama yine de boğuldukları kabul ediliyor. Ben kutsal kitaba inanıyorum. Günümüzde ortaya çıkarılan bilimsel buluşlar da bir zamanlar dünya çapında bir tufanın yer aldığını onaylamaktadır. İşte bu tufanın beraberinde getirdiği sular artık çekilmeye başlamış ve 2. ayın 27. günü toprak tamamen kurumuştu. Böyle okuyoruz Yaratılış 8.14'te. Tanrı Nuh'a karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Türesinler, verimli olsunlar ve yeryüzünde çoğalsınlar. Nuh, karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı. Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her tür canlı gemiyi terk etti. Yaratılış 8, 15-19 ayetler arası. Tanrı şimdi Nuh ile yeni bir antlaşma yapacaktır. Aslında daha önce bu antlaşmadan söz etmişti. Bir sonraki bölüme geldiğimiz zaman bu antlaşmanın niteliğini öğreneceğiz. Önemli bir antlaşmadır çünkü bizi bugün ilgilendiren bir antlaşma olacaktır. Rabbin Nuh ile yapacağı antlaşma yalnız Nuh ve ailesini değil, onun soyundan gelecek olan tüm insanlık ailesini ilgilendirir. İşte eski şeyler yok oldu ve yepyeni bir düzen başlıyor. Ama eski günahlılık durumu değişecek mi? Sanmıyorum. Nuh, Rabbe bir sunak yaptı. Orada temiz sayılan hayvanların ve kuşların hepsinden yakmalık adaklar sundu diyor 20. ayette. Daha önce Rab, Nuh'a talimat verirken temiz hayvanlardan 7'şer çift almasını istemişti. Şimdi bunlardan yakmalık adaklar sunuyor. Yaratılış kitabının bu 8. bölümünde görüyoruz ki Nuh peygamber temiz sayılan hayvanların ve kuşların hepsinden yakmalık adaklar sundu. Yani burada belli bir sunudan, yakmalık sunudan söz edilmektedir. Sunulan adakların amacı Tanrı tarafından kabul edilmek ve ona övgüler sunmaktır. Bu açıdan bakılırsa Nuh peygamber sunularını ileriye bakarak ve İsa Mesih'in yeryüzüne gelip insan bedeninde günahlar için kurban olacağını iman gözüyle görerek sunuyordu. Bu nedenle Nuh yakmalık adakları sunduktan sonra özel bir şey olacaktır. Güzel kokudan hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Ancak günah konusunda hiç ayrım yapılmaz. Herkes günahlıdır. İnsanın günahlı eğilimi en küçük yaşta kendisini göstermeye başlar. En küçük yaşta çocuk kafamıza şeytanca düşünceler girmeye başlar. En küçük yaşta kendi bencil isteklerimizin peşinden koşmaya başlarız, değil mi? Evet, insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Ne yaparsak yapalım bu gerçeği değiştiremeyiz. 22. ayette şöyle diyor, dünya durdukça ekip biçmek, sıcak soğuk, yaz kış, gece gündüz hep var olacaktır. Evet, Rab böyle diyor. Sevgili dinleyicim, Nuh peygamberin gününde yer alan tufan olayı o kadar yaygındı ki insanlar bu konuda bir sürü varsayımları ileri sürmektedir. Bir uyanık diyor ki tufan o kadar büyükmüş ki dünyamızın eksenini bir yana eğmiş. Olabilir mi? Belki. aslında Nuh'un günlerinden önce dünyamızın nasıl bir yer olduğunu tam olarak bilen yok. Ama yine de dikkat etmeliyiz. Varsayımlar aktarırken dünyayı boynuzlarında top gibi oynatan öküz hikayesine dönmeyelim. Evet, tufan çok büyük bir doğal felaket ve herhalde dünyamızın iklimini etkilemiştir. En azından tufandan önce yağmur yağmazken tufandan sonra yağmur yağmaya başladı. Tufan ile birlikte değişen sadece iklimler değil, aynı zamanda insanın ahlaki durumuydu. Tufandan önce insan Rabbine karşı isyan bayrağını kaldırıp tüm insanlık soyunun günaha batmasına neden oldu. Tufandan önce insan göksel açıklamayı reddedip şeytansal yalana uydu. Tufandan önce insan günahlarından, kötülüğünden tövbe etmemekte, Rabbe geri dönmemekte direndi ve Rabbin sağladığı kurtuluş gemisine girmek bile istemedi. 120 yıl boyunca Nuh peygamber Rabbin sözünü duyurdu ama ailesinin dışında tek bir kişiyi bile Rabbe kazanamadı. Şimdi tufandan sonra Nuh, kurtuluş gemisinin kapısından çıktığı anda eşi görülmemiş bir çağın eşiğinde bulur kendini. İnsanlık ailesinin reisi olma konumundadır Nuh. Bir açıdan Nuh, Adem'in konumuna sahip oluyor. Adem, tufan öncesi insanlık ailesinin reisi atasıydı. Tufan sonrası Nuh, insanlık ailesinin reisi konumunda bulunuyordu. Çoğu kez şöyle diyoruz değil mi? Dünyadaki bütün insanlar aynı anne babanın, Adem ile Havva'nın çocuklarıyız. Aslına bakacak olursak daha yakın bir geçmişte daha yakın bir akrabalığımız var. Tüm insanlık ailesi Nuh peygamberden gelmektedir.